Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, İslam Şehri programıyla huzurlarınızdayız. Yine İslam Şehri'nin sokaklarında, hanelerinde dolaşmaya devam edeceğiz bugün de. Bugün kıymetli dinleyicilerimiz programımızda yine çevre ve şehir adabı ile alakalı tüketim farkındalığı ve gönüllü sadelik meselelerine değinmeye gayret edeceğiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, iktisat yeni tabirle ekonomi biliminin temelinde kıtlık sorunu olduğunu daha önce birçok programımızda dile getirdik, bugün de tekrar etmiş olalım. Yani insanların sonsuz denecek kadar çok sayıdaki arzu ve, bunun altını çizmek gerekiyor, arzu ve isteklerinin sonlu kaynaklarla karşılanması konusu. Bu, kimi iktisat teorilerinde veya iktisatla alakalı kaynaklarda insanın ihtiyaçlarının sınırsız olduğuna dair bir söylem vardır. Ancak bunu biz insanın ihtiyaçlarının değil, arzu ve isteklerinin çok sayıda olduğunu, bunun da sınırsız değil, bunun da çok sayıda olduğunu ama bu çok sayıdaki arzu ve isteklerin bilinen kaynaklar karşısında daha fazla olduğunu, bilinen kaynakların sonlu olması hasebiyle, yeni kaynakların bulunması gerekmesi hasebiyle bu arzu ve istekleri karşılamada kıtlık gösterdiğini, kıt bir duruma, pozisyona geçtiğini dile getirebiliriz. İnsan var olduğu sürece yaşamına devam edebilmek için ihtiyaçlarını gidermek, başka bir deyişle tüketmek zorunda. İnsan bir hikmet üzere yaratılmıştır. Bunu elbette biliyoruz. Bu hepimizin malumu. Ve ihtiyaçları dolayısıyla muhtaç, aynı zamanda aciz. Yaratılış hikmeti gereği dünyaya gözünü açan insanın ilk nefesiyle başlayan tüketim, son nefese dek devam edecek. İhtiyaç herhangi bir şeyin yokluğunun insanda oluşturduğu gerilim şeklidir. İnsanın doğal ve kurulu dengesindeki bir bozulma halidir ve giderilmediği takdirde ızdıraba dönüşmektedir. İhtiyaç tüketimin temelinde var olan kavramdır ve insanoğlu tüketim davranışını ihtiyaç eksenli olarak gerçekleştirir. İhtiyaç, muhtaç ve hacet kelimelerinin kökenlerine bakıldığında aynı kökten geldiklerini görüyoruz. Yani yaratılıştan ihtiyaç sahibi olan insanoğlunun muhtaçlığını anlaması ve kul olduğunu idrak etmesi bir farkındalık düzeyi olarak kabul edilebilir. İnsandan beklenen davranış, yaşamını sürdürebilmesi için muhtaç olduğunu fark edip kendisine verilen türlü nimetlere şükretmesidir. İstek, hissedilen ihtiyacı tatmin etmek için tercih edilendir. İstek, kültür ve kişilikle belirlenen ihtiyaçları giderme şeklidir. İstek, ihtiyaçların giderilmesinde irade gösterilmesi ve bir tercihte bulunulması durumudur. Söz gelimi, acıkan birinin açlığını bir simitle gidermek istemesi, bir ihtiyacın isteğe dönüşmüş halidir. İstekler, satın alma gücüyle desteklendiğinde taleplere dönüşür. Talep, ihtiyacın isteğe dönüşürken ekonomik güçle, yani parayla desteklenmiş halidir. Karnı acıkan kişinin isteği cebindeki paraya göre şekillenecektir. Yani talep, satın alma gücüyle desteklenmiş istektir. İnsanların sınırsız sayıda istekleri, arzuları ancak kısıtlı kaynakları veya finansal olanakları bulunmaktadır. İstekleri ve kaynaklarına karşılık en yüksek değeri ve tatmini almak için insanlar faydalarıyla birlikte ürünleri talep ederler. Tüketim, genel olarak belirli bir ihtiyacın giderilmesi için yapılan ve doğumla başlayıp ölüme kadar süren faaliyet olarak tanımlanıyor. Bir başka deyişle ihtiyaç duyulan tüm mal ve hizmetlerin tüketilme hali denilebilir. Tüketim, yaratılış hikmeti gereği insan hayatının doğal akışında var olan bir eylem. insanın en mühim tüketim unsuru ömür, zamanı. İnsan doğumuyla almış olduğu ilk nefesle beraber sayılı olan nefeslerini son ana kadar tüketecektir. Tüketicinin davranışları ise tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerini tatmin etmek için tüketim sürecinde yürüttükleri davranışların tümü. Tüketici davranışı bir başka tanıma göre de kişinin özellikle ekonomik ürünleri ve hizmetleri satın alma ve kullanmadaki kararları ve bunlarla ilgili faaliyetleri olarak tanımlanabilir. Tüketici faaliyetleri zihinsel, duygusal ve fiziksel niteliklerde olabilir. Tüketici davranışı bilimi, tüketicilerin zaman, enerji ve para gibi kısıtlı kaynaklarını tüketime yönelik olarak nasıl kullandığını incelemeye çalışır. Klasik iktisatçılara göre insan ekonomik ve rasyonel hareket eden bir varlıktır ve tüketici davranışlarını belirleyen insanın bu yapısıdır. Buna göre satın alma kararları rasyonel ekonomik hesaplara dayanır. Şöyle ki, tüketici bütçesini harcarken bunu mallar arasında kendine en yüksek tatmini sağlayacak şekilde bölüştürür. Yani satın almada her zaman bir ölçme ve harcama vardır. Tüketim ve tüketiciyi inceleyen bilim dalları, modern tüketicinin sadece rasyonel davranan bireyler olmadığını göstermektedir. Tüketiciler, rasyonel yani akılcı ve duygusal davranışlar sergileyebilmekte ama sergileyemediği zamanlar ve durumlar da söz konusu olmaktadır. Burada aslında değinilmesi gereken en mühim husus kontrolsüz tüketim davranışlarıdır. Tüketicinin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri tüketmesi anlamına gelen tüketim eyleminin zaman zaman ihtiyacı giderme fonksiyonunun dışına çıktığı ve egoyu çeşitli psikologlar veya sosyologlar, hatta iktisat alanında çalışan insanlar dahi zaman zaman nefis olarak tanımlıyorlar ki, biz de burada nefis, Ali Çağlar Çakmak hocamız gibi nefse ilintili olarak veya nefsin kendisi olarak kullanıyoruz. Evet, bu fonksiyonun dışına çıktığı ve egonun tatmin edilmesi amacıyla gerçekleştiği söz konusu olmaktadır. Tüketiciler, ürün ve hizmetleri sadece ihtiyaç duydukları için değil, aynı zamanda ruh hallerini değiştirmek, zaman geçirmek, eğlenmek veya kendini ifade etmek için de satın alıyor. Kontrolsüz tüketimin temelini hedonizm oluşturmaktadır. Bugün çağın en büyük vebasının, yani bizim şehir yapımızı etkileyen, sanayi yapımızı etkileyen en mühimi tabiatı amansız bir tahribatın içine sokan insanların kahir ekseriyetinin hedonist, bunun bilincinde olmasa dahi, yani insanın varlığının tek amacının tüketim olduğuna inanmak. Bunu bilinçüstü veya bilinçaltı olarak böyle bilmek ve hayatına sadece tüketmek için devam etmek. Hedonizmin aslında literatürdeki tanımı hazcılıktır. Yani her şeyi haz için yapmak. Yaşamın devamı için hazlı temel almak. Hedonist veya hedonik tüketimse dolayısıyla tüketimin haz boyutundan tat almak olarak yorumlanıyor. Hedonik tüketim, kişilerin ürünlere yönelik hayal dünyalarının ve duygusal deneyimlerinin değişik yansımaları olarak tanımlanmaktadır. Hedonizmin belki de en önemli yönü alışveriş yapmadaki beklentiler. Alışveriş ve satın alma eylemlerinden beklentiler iki ana başlığa ayrılıyor. Faydacı ve hedonik beklentiler. Faydacı beklentilerde tüketici, ürünün işlevsel, nesnel özelliklerine ağırlık verir. Hedonik beklentilerde ise duygusal tepkiler, duygusal hazlar, düş kurma ve estetik beklentiler ön plandadır. Yüksek arzular, genişletilmiş ilgilenimler, fantaziler ve gerçeğin tatsızlığından kaçışlar gibi faktörlerin hepsi hedonik alışveriş deneyiminin belirtileridir. Bu açıdan bakıldığında hedonik beklentiler öznel olduğu kadar semboliktir. Tüketiciler çoğu ürünün tüketimin de her iki tip fayda beklentisine girmekle birlikte bazı ürünleri hedonik, bazılarını ise daha fazla faydacı davranmaktadır. Hedonik alışverişin nedenleri şöyle sıralanabilir: maceracı alışveriş, rahatlamak için alışveriş, sosyal amaçlı, fikir edinmek, son modayı takip etmek, başkalarını mutlu etmek, fırsatları yakalamak için alışveriş gibi. Satın alma işlemi iki belirleyici faktörün fonksiyonu olarak oluşur. Bunlardan birincisi satın alma niyeti, ikincisi ise çevre etkileri ya da kişisel farklılıklardır. Satış öncesi zihni planlama ya da niyet şöyle oluşuyor, diyor Ali Çağlar Çakmak. Alınacak ürün ve markanın belirlenmiş olması, ürün kategorisinin belirlenmiş olması, ürün sınıfının belirlenmiş olması, genel bir ihtiyacın belirlenmiş olması, bir ihtiyacın belirlenmemiş olması. Burada zannediyoruz dikkat edilmesi gereken en mühim konu son madde, yani plansız, iç tepkisel satın alma. Tüketicinin aklında herhangi bir marka veya tercih yokken, aslında bir ürün dahi yokken, bir ürünü almak için genelde ani, güçlü ve ısrarlı bir dürtü duyup anında alması iç tepkisel satın alma olarak tanımlanıyor. İç tepkisel satın alma hedonik olarak karmaşıktır ve duygusal çatışmaya neden olabilir. Plansız satın almalar herhangi bir plana dayanmadan çoğunlukla bir dürtünün aniden ortaya çıkmasının neticesinde yapılan alımlardır. Tüketicinin alışverişe çıktığında satın alma ile ilgili bir planının olmaması durumunda satın alma karar sürecinin tüm aşamaları mağaza içinde gerçekleşir. Plansız satın alımların farklı türlerinden söz etmek mümkün yine aynı şekilde. Biz bunu kıymetli dinleyicilerimiz sizlere özet olarak aktaralım ki bunlardan birincisi tamamen plansız alımlar. İkincisi hatırlamalarla yapılan plansız alımlar. Yani önceden alışveriş listesinde olup da alınması unutulan bir ürünü hatırlayıp anında alım yapılması durumu. Öneriyle gelen plansız alımlar, yanımızdaki herhangi bir önerici vasıtasıyla yapılan planlı bir alışverişin söz gelimi, bir takım elbise alındığında planda hiç ayakkabı alınması yokken alınan planlı şekilde alınan takım elbiseyle birlikte ayakkabının veya bir kemerin alınması durumu gibi. Şimdi burada elbette en mühim husus karşıda tezgahtarın davranışı da olabiliyor. Yani bir mağazaya girdiğimizde bizim planlı bir alışveriş davranışımız, bir davranışında, tüketim davranışında bulunacağız. Bir takım elbise alacağız. Ama tezgahtarın etkisiyle bir kravat, bir kemer, bir ayakkabı veya bir başörtüsü gibi çeşitli yönlendirmelerle, çeşitli anlatımlarla plansız şekilde yapılan alışverişleri de yine bu son maddeye örnek olarak gösterebiliriz. İhtiyaçlar elbette kişiye ve zamana göre değişiyor. Önemli olan ihtiyaçlarımızın biz tarafından, yani kendi kendimize belirlememiz. Dolayısıyla plansız satın alma davranışını pozitife çevirecek en önemli konu alışveriş listesi yapma alışkanlığı olacaktır. Bireylerin ihtiyaç duymadıkları ve kullanmayacakları ürünleri satın almaları olarak tanımlanabilecek tutkulu satın alma ya da satın alma takıntısı yaklaşımında birey aslında aldıklarına çok az değer verir. Haz aldığı ve tatmin sağladığı şey satın aldıklarına sahip olma duygusudur. satın alma takıntısına sahip kişilerle ilgili bulguları da şöyle sıralıyor. Kıymetli hocamız, satın alma takıntısına sahip olanlar, kendilerini kötü hissettiklerinde alım yaparlar ve alımla rahatlama hissi yaşarlar. Genellikle kadındırlar, alışverişe bir tür bağımlılık duyarlar, tıpkı zararlı madde bağımlılığı gibi. Kendilerine güvenleri azdır, alma duygusunu kontrol etmede güçlük yaşarlar. Bazı araştırmacılar tutkulu davranışın kredi kartına sahip olma kolaylığı, gittikçe artan ve daha etkili hale gelen reklamlar, alışveriş merkezlerinde alışverişin kolaylaşması, televizyon ve internet aracılığıyla alışverişin artması, toplumsal değerlerdeki değişimler gibi modern yaşam biçiminin bir sonucu olduğunu tartışıyor çeşitli araştırmacılar. Peki gönüllü sadelik çözüm olabilir mi? Böyle bir soruyla devam ediyoruz. Kontrolsüz tüketimi kontrol altına almanın iki yolu var. Bunlardan birincisi firma ve işletmeleri üretim ve pazarlama konusunda sınırlamak. Her defasında altını çizerek söylediğimiz husus bir tüketim çılgınlığından ziyade. Evet, aşırı tüketimin olduğu muhakkak. Bunda hemfikiriz. Ama bu tüketimi bir tepkiye dönüştüren, bu tüketimi dürtüleyen, harekete geçiren motor gücünün ise üretim çılgınlığı olduğunu. Yani firmaların daha çok üretmek, daha çok satmak ve daha çok para kazanmak amacının yattığını, bunu da tüketim çılgınlığından ziyade üretim çılgınlığının olduğu kavramsallaştırmasıyla ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu davranışların zıttı olarak kontrollü tüketim, ihtiyaca göre tüketim veya tüketim farkındalığı şeklinde ifade edilebilecek bir tüketim davranışı olarak gönüllü sadelik veya başka bir ifadeyle gönüllü basit yaşam tarzı kavramından bahsedebiliriz. Gönüllü sadelik, tüketimi ve tüketime bağımlılığı en aza indirmek ve günlük faaliyetlerde bireyin kontrolünü maksimize etmek isteyen bir yaşam biçiminin birey tarafından seçilme düzeyidir. Gönüllü sadelik, maddi tüketimi sınırlandırmak suretiyle kişisel tatmini yaşamın ticari ve maddi olmayan yönlerinde arama modelidir. Gönüllü sadelik, düşük düzeyde tüketimin olduğu, çevreye karşı sorumluluğun ve kendi kendine yeterliliğin hakim olduğu bir yaşam tarzını ifade etmektedir. Gönüllü sadelik hareketi, modern toplumun iyi yaşam tanımını sorgulamakta ve insanın iç dünyasını zenginleştiren, sosyal yönden yararlı ve çevresel açıdan sürdürülebilir olan, daha az materyalist bir yaşamı savunmaktadır. Dolayısıyla gönüllü sadeliğin özünün, bireyin dış dünyasında olabildiğince sade ve basit, iç dünyasında ise zengin ve derinliği olan bir yaşam olduğu ifade edilebilir. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, gönüllü sadelik bir yaşam tarzı olarak kabul edilmiştir. Gönüllü sadelik hareketi, temelinde insanları birer tüketim kölesi haline getiren tüm uygulamalara karşı bireylerden toplumun geneline kadar bilinçlenme ve bilinçlendirme çabasını taşır. Gönüllü sade yaşam tarzı, kişisel yeterliliğe yönelik tutumları da içeren, düşük tüketim düzeyinin hakim olduğu bir yaşam tarzı olarak tanımlanmış ve bu yaşam tarzının düşük tüketimi öngören, çevreye karşı sorumlu davranışı teşvik ettiği belirtilmiştir. Gönüllü sade yaşam tarzının 6 temel boyutu bulunduğunu dile getiriyoruz. Bunlardan birincisi maddi sadeliktir. Yani kişinin yaşamını hem bir birey hem de bir tüketici olarak sadeleştirmesi. İkincisi belirleyicilik. Bu farkındalıkla da iç içe geçmiş bir husus aslında. Kişinin yaşamı üzerinde daha fazla kontrol sahibi olması. Söz gelimi zamanın tüketilmesi açısından bir örnek verecek olursak, televizyon veya internet bizim vaktimizi tüketen çok mühim argümanlar. Ve televizyona karşı bir tepki oluştuğunda insanların en mühim argümanı zannediyorum kumandası elimde ifadesidir. Peki kafamızı iki ellerimiz arasına alıp başımızı iki ellerimiz arasına alıp düşündüğümüzde hakikaten televizyonun kumandası elimizde mi? Yani izlediğimize gerçekten biz mi karar veriyoruz veya izlediğimizde verilen mesajlara biz mi karar veriyoruz? Bize vermek istedikleri mesajları veriyorlar ve biz de o mesajlara göre hareket ediyoruz. Farkındalığın, medya okuryazarlığının olmadığı bir pozisyon oluşturuluyor. Burada bu basit örnekten yola çıkarak belirleyiciliğin bütün hayatımızda uygulanması gerektiğini, farkındalığın yaşamın her alanında artırılması gerektiğini savunuyoruz. Yani kişinin yaşamı üzerinde daha fazla kontrol sahibi olması ve diğer organizasyonlara daha az bağımlı olma isteği. Üçüncüsü, ekolojik ve çevresel duyarlılık. İnsanların ve kaynakların karşılıklı birbirine bağımlı olduğunun farkına varılması. Bir ürün alırken bunun çevreye, yani diğer insanlara ama aynı zamanda tabiata da etkilerini. Sadece ürünün tüketilmesi, ürünün ambalajın içindeki kendisi değil, ambalajıyla birlikte. Bütün unsur bizi ilgilendiren, kullanım sırasında veya kullanımın dışında herhangi bir pozisyondayken ürünün ekolojik ve çevreye, ekolojiye ve çevreye karşı alacağı yeni hal veya tabiata karşı tabiatta oluşturacağı etkiler. Bunları göz önünde bulundurmak durumundayız. Kişinin içsel yolculuğunda kendini keşfi ve geliştirmesi, bir nevi kemal bulma yolunda tekamül sağlaması, ilerlemesi. Ve sonuncusu uygun teknoloji, yüksek teknolojinin otomatik olarak kullanımından ziyade üründe fonksiyonel, etkili ve enerji tasarrufu sağlayacak uygun teknolojilerin kullanılması. Evet, biz yüksek teknolojiye müptela değiliz ve yüksek teknolojinin de medeni olmak anlamına gelmediğini biliyoruz. Gönüllü sadelikten elbette teknolojinin kullanılmaması da anlaşılmamalı. Gönüllü sadelikte esas olan en uygun teknolojinin seçimi. İlgili kaynaklar araştırıldığında gönüllü sadelik kavramının ilk olarak 1936 yılında Gandhi'nin öğrencisi olan Richard Gregg tarafından adlandırıldığı söylenebilir. Ancak yerleşik Anadolu kültürü incelendiğinde bu kavramın sanki çok önceki devirlerde gönüllü sade yaşam tarzı varmış gibi pratikte asırlardır uygulanmakta olduğu görülecektir. Zaten bu gönüllü sadeliğin uygulayıcısı en son durumda Hazreti Peygamberimiz olmakla birlikte bütün peygamberlerdir. Onların yaşam tarzlarına, hayatlarına bakıldığında onların nasıl da sade bir yaşam tarzını benimseyerek böyle yaşadıklarını ve onların ahlakının da Kur'an ahlakı olduğunu, Kur'an'da bize iletilen ahlakın olduğunu, Allah'ın onları ahlaklandırdığını, güzel bir ahlakla donattığını ve ahlakın bizim için de en büyük erdem olduğu göz önünde bulundurulduğunda bizim de aslında sade bir yaşamı, gönüllü sade bir yaşamı benimsemek mecburiyetinde olduğumuzu rahatlıkla anlayabiliriz. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bir İslam Şehri programının daha nihayetine gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir haftada yeni bir programla yine huzurlarınızda olmayı murad ediyoruz. Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız.